Ayrım 8. Sayfa 159. Yeni partilerin doğuşu. Milli Birlik Komitesi'nin taraftarlık yolundaki hatalarından biri de Demokrat Parti'yi feshettiği halde onun rakibi ve hatalarının birçoğunun doğrudan doğruya mesulü olan Halk Partisi'ni ayakta bırakmış olmasıydı. Parti kavgalarına nihayet vermek üzere ileri atıldığını söyleyen silahlı kuvvetlerin bu temsilcisine düşen, kavgacılardan birinin tarafını tutmak değil, tam tarafsızlıkla dürüst bir hakem rolü ifa etmekti. Bütün teşkilatıyla ayakta kalan Halk Partisi, intikam sevdasına düşmüş ve kitle halinde masum vatandaşların tevkif edilip aylarca eza çekmelerine sebep olmuştur. Bu hareket memleket çoğunluğunu üzmüştü. Yurdun her köşesinden hemen her gün ziyaretime grup grup insanlar geliyor ve yapılan haksızlıklardan kan ağlıyordu. Bu arada parti kurma yolunda arzu ve temenniler de ileriye sürülüyordu. Benim ziyaretçilere ve bu yoldaki temennilere verdiğim cevap hep aynı idi. Bugün parti faaliyetleri resmen yasaktır. Bu yasak elbet bir gün sona erecektir. Bekleyiniz. Tesanüt ve bağlılığınızı muhafaza ediniz. Zümreleşip parçalanmaktan kendinizi koruyunuz. Parti kurma yolunda ilk ve ciddi teşebbüs benim bildiğime göre memleketçilerden çıktı. Bunlar fikir adamı, hukukçu, emekli asker, kalabalık bir gruptu. Beni birkaç defa ziyaret ettiler. Kuracakları partinin memleketçi adını da benim Yeni Sabah'taki yazılarımdan birinde "Garpçı memleketçi" diye yaptığım bir tasniften istihsal etmişlerdi. Düşüncelerini öğrendim. Hazırladıkları muhakkat programı okudum. İçlerinde Demirel gibi uzun zaman Almanya'da bulunmuş ve Alman iktisadi hareketlerine nüfuz etmiş fikir adamları vardı. Hülasa bu ciddi ve çok ümit verici bir teşebbüstü. Fakat maalesef aralarında baş olacak efsafta biri yoktu. Elemanlar, fikir ve tasavvurlar mükemmeldi. Eksik olan bu elemanları birleştirip bu tasavvurları gerçekleştirme yoluna koyacak bir liderdi. Bu sebepledir ki Memleketçi Parti kurulduktan sonra da beklenen inkişafı gösteremedi. İkinci ciddi teşebbüs adaletçilerinki oldu. Ortada henüz partinin adı ve programı bile yokken Tahsin Demiray, Muhat Yazır grubu teşebbüse geçti. 1960 sonlarına doğru teşebbüsü ilerleten bu grup ile çok sık temasa geçtim. Defalarca bizde toplandık ve fikir teatisinde bulunduk. Aralık ayı başlarında bir akşam üzeri Muhtar Yazır telefon etti. Orgeneral Ragıp Gümüşbala İzmir'den geldi. Bu gece bize gelecekler. Sıralı bulursak sizin de teşrifinizi rica etmek üzere bir araba göndereceğiz dedi. Ertesi gün o zamanki müteşebbislerden Mehmet Yorgancı bana geldi. Geceki görüşmeleri anlattı. Toplantıda benim bulunmamın sıralı görülmediğini söyledi. Bu teşebbüs ve bu toplantı Müstakbel Adalet Partisi'nin ilk çekirdeği oldu. Bu partinin doğmasında ve inkişafında Mehmet Yorgancı'yı yakından tanımadım ama Tahsin Demiray ve Muhtar Yazır'ın büyük hizmetleri vardır. 1961 Ocak ayı başlarında tevkif edildiğim malum. Tevkifimin hemen ertesi günü parti faaliyetlerine müsaade edildi ve yeni partiler kurulmaya başladı. Bu hususta Ankara'daki temaslara ve görüşmelere dair tam bir bilgim yoktu. Yalnız bildiğim şudur, Halk Partisi karşısındaki muhalefet kitlesini Adalet ve Yeni Türkiye diye ikiye ayırmak ve kitlenin birliğini parçalamakla affedilmez bir hata işlenmiştir. Bütün endişem buydu, maalesef bu oldu. Mart sonunda Balmumcu'dan tahliye edilince gazetelere verdiğim ilk beyanatta bu hatayı belirttim. Ve pek suni olan bu ikiliğin ilk fırsatta ortadan kaldırılmasını temenni ettiğimi açıkladım. Aynı yolun yolcularının iki rakip kol halinde yürümeleri kadar manasız bir şey olamazdı. Bu bölünüş tamamıyla suni ve şahsiydi. Cephenin kuvvetini zayıflatmak için sanki kitle kasten parçalanmıştı. İleride daima bu hatayı tamire çalıştım ve bu iki teşekkülü birleştirme yolunda teşebbüslerde bulundum. Fakat maalesef teşebbüsler neticesiz kaldı. İsviçre, 29 Ağustos 1962. 15 Ekim seçimlerine doğru. Ağustos 1961 başlarında 5-10 gün için Boğaz'da Yeniköy'e gitmiştim. O sırada seçim hazırlıklarına başlanmış partilerce adaylar tespit olunmaktaydı. Bir öğleden evvel otele çarşambalı çok sevdiğim hemşerim ve eski talebem halen Samsun milletvekili Ali Fuat Alişan geldi. Aramızda şu konuşma oldu. Hocam, Ziyaretim bir vazife ziyaretidir. Size Samsun vilayeti halkına selam ve sevgilerini getirdim. Halk sizi vilayetin milletvekilleri başında görmek istiyor. Bana size gelip bunu tebliğ etme vazifesini verdiler. Vaktiyle 1950 seçimlerinde de hemşerilerim bunu arzulamış ve bana telgrafla müracaat etmişlerdi. O zaman üniversitedeki vazifemde kalmayı tercih etmiş ve özür dilemiştim. Bu defa hemşerilerimin arzularını yerine getirmek isterim. Bugün memleket her zamandan çok bizlerden hizmetler beklemektedir. Yalnız bilirsiniz ki ben hiçbir partiye mensup değilim ve bu yoldaki istiklalimi muhafaza etmek isterim. Siz hangi parti adına konuşuyorsunuz? Ben Adalet Partisi Samsun Teşkilatı'ndayım. Bu parti adına geliyorum. Fakat sizi yalnız bir parti değil, bütün halk seviyor ve istiyor. Bugün Samsun'da en kuvvetli teşkilat Adalet Partisi'ninkidir. Ricamız bu parti listesinde sizi müstakil aday göstermektir. Mevcutlar arasında benim de en çok beğendiğim ve doğuşunda az çok emeğim bulunan parti de budur. Bu parti ısmarlama kurulan partilerden değildir. Millet çoğunluğunun his ve efkarından doğmuştur. Hiç tereddüdüm yoktur. Adalet Partisi'nin Samsun listesinde müstakil senatörlüğe adaylığımı koyuyorum dedim ve bir aday beyannamesi imza ederek Alişan'a verdim. Aynı gün öğleden sonra Adalet Partisi'nin İstanbul Teşkilatı Başkanı Muhittin Güven ve arkadaşları geldiler. Parti listesinde müstakil aday olarak yer almamı istediler. Ali Fuat Alişan'la konuşmamızı anlattım ve bu işin öğleden evvel olup bittiğini söyledim. Haber ertesi günkü gazetelerde çıktı ve sık boğazcıları çileden çıkardı. Adalet Partisi çevrelerinde de bir bayram sevinci yaşattı. Adaylar tespit oluna dursun. Ben daha evvel gitmeye söz verdiğim Lisbon konferansı için hazırlığa başladım. Seçimlerin arifesinde hareketim mevsimsiz görülebilirdi. Fakat azası bulunduğum İdare İlimleri Beynelmilel Enstitüsü'nün Brüksel merkezinden daha Nisan içinde aldığım davet mektubuna müsbet cevap vermiştim. Eylül başlarında Lisbon'a hareket ettim. Konferanstan sonra da hem dinlenmek hem de seçimlerin sonunu beklemek üzere Cenevre'ye geldim. Eylül'ün 20'sinden sonra seçim mücadelesi bütün hızıyla başlamıştı. Memleketten aldığım mektuplarda mücadeleye iştirak etmek üzere hemen gelmem bildiriliyordu. Bunu ben de arzu ediyordum. Hiç olmazsa seçim bölgeme gidip hemşerilerimle baş başa vermek vazifemdi. Fakat mücadelenin içine fiilen girmek istemedim. Çünkü Balmumcu'dan çıktıktan sonra daimi surette göz hapsi altında bırakıldım. Evim sivil polis kordonuyla çevrili, telefon konuşmalarım kontrol ediliyor. Nereye gitsem arkamda bir sivil polis beni takip ediyordu. Tekrar tevkifim için bir bahane aranıyordu. Bu hal beni sinirlendiriyor, bende huzur ve rahat bırakmıyordu. Seçim gürültüleri içinde bu takibin daha da sıklaştırılacağı ve aranılan bahanenin kolayca bulunacağı muhakkak gibiydi. Mamafih Cenevre'de boşta durmadım. Seçim konuşmalarım başlığı altında Son Havadis gazetesine gönderdiğim yazılarla seçim mücadelesine uzaktan da olsa iştirak ettim. Ordinans Profesör Doktor Ali Fuat Başgil'den Mektuplar Yağmur Yayınları 2007. 15 Ekim'de seçimler yapıldı. Seçimlere ait ilk rakamlar Avrupa gazete ve radyolarında Adalet Partisi hesabına pek mübalağalı gösteriliyor ve Halk Partisi için bir çöküntü diye tavsif olunuyordu. Aldığım telgraf ve telefonlarda Samsun'da büyük bir ekseriyetle senatör seçildiğim müjdeleniyor ve hemen memlekete dönmem isteniyordu. İsviçre, 30 Ağustos 1962. Seçimlerden sonra. Seçimlerin son resmi neticeleri belli oldu. Adalet Partisi nispi seçim mücadelesinden muzaffer çıkmıştı. Çünkü nispi kazançta başta geliyordu. Cenevre'deki Türk kolonisi neticeden memnundu. Rejans kahvesinde toplanıyor ve birbirimizi tebrik ediyorduk. Hususiyle seçimlerin tertemiz yapılmış olmasından ve askerlerin iktidarı sivil idareye devredeceklerine dair verdikleri sözü tutmuş olmalarından memnunduk. Artık memleket dürüst bir demokratik idarenin eşiğindeydi. 23 Ekim'de yeni meclis toplanacak ve Türkiye'mize muhtaç olduğu huzuru temin edecekti. Kötü günler unutulacak, parçalanan milli birlik yeniden kurulacaktı. Bu şerefli hizmete benim de bir hissem bulunacağını düşünerek seviniyor, gurur duyuyordum. Yarına ait projeler hazırlıyor, tasavvurlar besliyordum. Bu ümit ve hayal içinde hareket hazırlığına başladım. 17 Ekim, öğleden evvel oteldeyim. Bir telefon. Burası Cenevre Radyo Televizyon İdaresi. Ben müdür. Sizin burada olduğunuzu haber aldık. Bu bizim için ümit edilemez bir fırsattır. Sizden radyo televizyonumuza bir konuşma rica ediyorum. Bunun zamanını kararlaştırmak üzere idareye uğrasanız bizi memnun bırakırsınız. İdareye uğradım. Ertesi güne karar verdik. Konuşma 15 dakika sürecek ve sualli cevaplı olacaktı. Hazırlandım ve ertesi gün konuşmayı yaptım. Dinleyenlerin söylediklerine göre muvaffak bir konuşma olmuş. 18 Ekim öğleden evvel radyo televizyon müdürü tekrar telefon etti. Sizi üzecek bir haber vereceğimden dolayı müteessirim. Bu sabah Türkiye'nin Bern Büyükelçisi bize telefon etti. Sizi Cenevre gibi beynelmiler hüviyette bir merkezin radyo televizyonunda konuşturmamızın bir gaf olduğunu söyledi. Ve hakkınızda hoşa gitmez sözler sarf etti. Kendisine şu cevabı verdim. Burası Ankara değildir. Radyomuz müstakil bir müessesedir. Kimseden direktif almaz ve müdahale kabul etmez dedim. Çok yerinde bir cevap vermişsiniz. Teşekkür ederim. Bu çirkin müdahaleden son derece üzüldüm fakat düşündüm. Bern Büyükelçimizden böyle bir hareket gelmezdi. Kendileriyle tanışmak şerefine eremediğim bu zatın İsviçre'deki Türk kolonisinin muhitinde çok muhterem bir yeri vardı. Herkes tarafından sevilmiş ve mesleğinin adamı olmuş bir büyükelçinin bu türlü bir küçüklüğe düşeceğini akıl erdiremedim ve ihtimal veremedim. Öğleden sonra otele geldim. Gişedeki adam, "Sizi Bern Büyükelçisi telefonla aradı. Tekrar telefon edeceğini söyledi," dedi. Filhakika biraz sonra büyükelçimiz telefon etti. "Efendim, rahatsız ediyorum, özür dilerim. Kulağıma bir söylenti geldi, çok üzüldüm. Güya ben Cenevre Radyosu'na telefon etmiş ve dün akşamki konuşmanızdan dolayı sizi kötülemişim. Bu asla doğru değildir, ben telefon etmedim. Bunda bir yanlışlık olsa gerektir. Ben meslekten yetişmiş bir hariciyeciyim. Vazifemi ve mesleğimin icaplarını bilirim. Bu türlü bir harekete tenezzül etmem. Hususiyle sizi severim, size karşı gıyaben hürmet beslerim. Böyle bir harekette bulunacağıma rica ederim, ihtimal vermeyiniz ve inanmayınız. Bunu ayrıca radyo müdürüne de telefon ettim, bildirdim. Müdür de bunda bir yanlışlık olduğunu ve bir başkasının benim sıfatımı takınarak bu münasebetsizliği yapmış olabileceğini kabul etti. Hiç üzülmeyiniz efendim, ben esasen bu hareketin sizden gelebileceğine ihtimal vermemiş ve inanmamıştım. Biraz sonra radyo müdürü telefon etti. Büyükelçimizin kendisine telefon ettiğini ve bu sefer münasebetsizliğin başka biri tarafından yapıldığını muhakkak suretle anladığını, çünkü büyükelçinin Fransızcayı ana dili gibi konuştuğunu, evvelce kendisine telefon edenin ise iyi Fransızca bilmediğini söyledi. Arada bir ağzı kara vardı ama bu kimdi? Kim olabilirdi? Eski talebemden burada doktora yapmakta olan Bülent Sözer'i bana gelerek bu noktayı aydınlattı. Radyo televizyon dairesinde hakkımda telefon eden münasebetsizin meşhur bir CHP'li dergiye muhabirlik yapan bir namzet olduğu ortaya çıktı. İsviçre, 31 Ağustos 1962. Not: dostlarımdan aldığım mektuplarda haber verildiğine göre İstanbul gazetelerinin bazılarında benim 14'lerle siyasi temaslarda bulunduğum yazılmıştır. Bu tamamıyla uydurmadır. 14'lerden hiçbiriyle hiçbir yerde tanışıp görüşmedim. Dönüş ve Ankara'ya gidiş. 21 Ekim Pazar günü Cenevre'den harekete hazırlanmış ve bunu İstanbul'dan soranlara bildirmiştim. 20 Ekim Cumartesi öğleden evvel Adalet Partisi İstanbul merkezinden uzunca bir telgraf, arkasından bir telefon konuşması. Halk benim için muazzam bir karşılama hazırlığındaymış. Kamyonlarla civardan insanlar geliyormuş. Hadiseler çıkacağından endişe ediliyormuş. Teşkilat Başkanı Muhittin Güven'i örfü idareden çağırmışlar ve hareketimin bir gün sonraya tehirini istemişler. Bana bu tehirin zaruri olduğunu bildirdiler. Öyle yaptım. 22 Ekim Pazartesi Cenevre'den hareket ederek saat 17.30'a doğru Yeşilköy Hava Meydanı'na indim. Kararlaştırıldığından bir gün sonra gelmeme rağmen meydanda kalabalık bir karşılayıcı kitlesi vardı ve sıkı inzibat tedbirleri alınmıştı. Uçaktan iner inmez gazeteciler etrafımı sardılar ve bana hep bir ağızdan şunu sordular: "Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyacak mısınız?" Hiç düşünmediğim bir sual karşısındaydım. Bazılarını "henüz düşünmedim" dedim. Çok ısrar edenlerini de "şimdilik hiçbir şey söyleyemem, bu akşam Ankara'ya hareket edeceğim, orada vaziyeti gördükten sonra bir karar verebilirim" şeklinde cevaplandırdım. Filhakika o akşam saat 11 treniyle Ankara'ya hareket ettim. Yanımda bazı hususi dostlarımdan başka İstanbul mebuslarından Tahsin Demiray, eski talebelerimden Ferruh Bozbeyli, Erzurum mebusu Ertuğrul Akça ve daha bazı arkadaşlar vardı. Benim kompartmanda toplandık. Çetin bir seçim mücadelesinden henüz çıkan arkadaşlar mücadelenin hala heyecanını taşımakta ve müstakbel çalışmalara dair fikir yürütmekteydiler. Hepimizin düşündüğümüz tek şey, Türkiye'mizin muhtaç olduğu huzur ve emniyeti el birliğiyle temin etmek ve bütün varlığımızla buna çalışmaktı. Ertesi 23 Ekim sabahı, trenin uğradığı her istasyonda kalabalık bir halk kitlesi beni karşılıyor ve alkışlıyordu. Vatandaşlar bana "Yaşa, var ol, seni başımızda görmek istiyoruz" diye haykırıyorlardı. Ben de pencereden kendilerine bir iki tatlı sözle mukabele ediyordum. Polatlı'ya iki istasyon kala trenimiz durdu ve duruş uzun sürdü. "Bir kaza olmuş, tren yolundaki benzin varilleri ateş almış, muvasala kesilmiş" dediler. Dakikalar, hatta saatler geçiyor, biz hep duruyoruz. Bu durum arkadaşlar arasında muhtelif tefsirlere yol açtı. Bunda bir kasıt var. Kaza, ateş birer hikaye. Gittik baktık, yolda hiçbir şey yok. Sizin Ankara'ya muayyen vaktinden sonra varmanızı ve size halkın tezahüratta bulunmasını önlemek için duruyoruz. Halk Ankara garına daha sabahtan akın etmiş, sizi bekliyormuş dediler. Bir aralık trenden inerek otomobille gitmeyi düşündük. Arkadaşlardan bazıları buna şiddetle muarız bulundular, trenden ayrılmanın doğru olmadığını söylediler. Nihayet tren yollandı, Polatlı'ya geldik. Başta İzmir Milletvekili Mehmet Ali Aytaç, Trabzon Senatörü Yusuf Demirdağ ve çoğu Karadeniz milletvekilleri olmak üzere kalabalık bir milletvekili grubu beni karşıladı, kucaklaştık ve oturduk. Gelen milletvekilleri, "Hocam, biz seçmenlerimize söz verdik, hatta yemin ettik. Cumhur reisi olarak yalnız size rey vereceğiz. Bütün arkadaşlar bunda müttefikiz. Adaylığınızı koymakta asla tereddüt etmeyiniz" dediler. Arkadaşlara, "Teveccühlerinizden dolayı teşekkür ederim. Ben reisi cumhurluk düşünmedim. Fakat siz milletvekilleri isterseniz hizmetten kaçmam" dedim. Mehmet Ali Paşa anlattı. "Hocam, İzmir'den Ankara'ya kadar geçtiğimiz yerlerde ve uğradığımız bütün istasyonlarda toplanan halk kitleleri hep sizi başta görmek istediklerini söylediler. Tren vagonlarına sizin adınızı taşıyan pankartlar astılar. Milletin bu derece candan sevgisini kazanmış bir insan olarak sizi tebrik ederim." Karadenizli milletvekilleri aynı coşkunluğun kendi mıntıkalarında da hüküm sürdüğünü söylediler. Ertuğrul Akça ilave etti. "Ben Erzurum bölgesinde köy köy gezdim. Her gittiğim yerde ağızlarda bir tek isim dolaşıyordu. O da sizin isminiz. Halk, Cumhur reisi olarak reyimi size vereceğime dair benden söz aldı. Hocam olarak sizinle iftihar ettim." Bu sözleri kendi kalemimle kendimi reklam etmek için yazmıyorum. Bana söylendikleri için kaydediyorum. Saat 13'e doğru Ankara'ya geldik. Tren 3 saatten fazla bir gecikme yaptığı halde istasyonda mahşeri bir kalabalık beni bekliyordu. "Yaşa, var ol" sesleri arasında sarılıp beni kucaklayanlar, zorla elimi çekip öpenler birbirini çiğnedi. Güç hal ile kalabalıktan sıyrılıp otele yollandık. İsviçre, 1 Eylül 1962. Ankara'da görüşmeler ve tartışmalar. Saat 13'ü geçe otele geldik. Hoş geldin ziyaretleri hemen başladı. Başta Adalet Partisi olmak üzere Yeni Türkiye ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partileri milletvekilleri grup grup ziyaretime geliyorlardı. Gelenlerin hepsi benim Cumhur Reisliğine adaylığımı koymamı istiyorlardı. "Seçmenlerimize söz verdik, reylerimiz sizindir, sizinle beraberiz, millet sizi bekliyor" diyorlardı. Saat 16 sıralarında gelenlerden bir grup milletvekili, "Adaylığınızı koymayacağınız" şeklinde bir şaya dolaşmaya başladı. "Söylenti ve tereddütleri kökünden kesmek için bir adaylık beyannamesi imza ediniz" dediler. Kendi elimle bir adaylık beyannamesi yazarak imza edip verdim. Bir iki saat sonra bana gösterdikleri bu beyannameye eklenen kağıt tabakaları her üç partiden milletvekilleri imzalarıyla dolmuştu. Gösterilen bu umumi arzu ve talep karşısında Cumhur Reisliğine namzettiğimi koymaya karar verdim ve bunu etrafımdaki gazetecilere söyledim. Ziyaretler ve görüşmeler devam ediyor. Saat 19'u geçe İstanbul'dan biri bana arkadaşlık etmekte olan İsmail Dayı geldi. "Başvekaletten bir emir subayı gelmiş, aşağıda bekliyor, sizi başvekaletten çağırıyorlarmış" dedi. Etrafımdakiler "Adaylığınızı geri almanız için sizi sıkıştıracaklar, katiyen yılmayınız" tavsiyesinde bulundular. Kendilerine şu cevabı verdim. "Vehme kapılmak ve gitmemek için bir sebep yoktur. Kazanılır veya kazanılmaz. Adaylık serbesttir. Cumhur reisliğine namzettiğini koyduğundan dolayı kimse muahize edilemez. Bu kanun ve usul dışı bir hareket olur. Hükümetin bu yola gideceğini tahmin etmem. Sonra bu bir emirdir. Hükümet emrine tabi olmak vatandaşlık vazifesidir. Siz gelen subaya saat 20'de başvekalette olacağımı söyleyiniz." Balmumcu'dan kötü gün arkadaşım Mehmet Gence gelmişti. Onunla çarçabuk bir akşam kahvaltısı yaptık. Saat 20'ye doğru da başvekalete yollandık. Yanımda Tahsin Demiray, Fethi Tevetoğlu, Ali Fuat Alişan, Şadi Pehlivanoğlu ve daha birkaç milletvekili vardı. Başvekalet odasına Demiray ile birlikte girdik. Diğer arkadaşlar bitişik salonda kaldılar. Bizi kapıdan Fahri Özdilek ve Sıtkı Ulay karşıladı. Oturduk, birer kahve içtik. Ben saf adam, sanki bu davet sırf bir tanışma ve görüşme davetiymiş gibi uzun konuşmalara daldım. Hükümet ve idareden söz açarak fikir beyanına giriştim ve şöyle konuştum. 100 seneden fazla bir zamandan beri Türkiye'miz yetişme ve yenileşme gayretleri içindedir. Fakat maalesef bu gayretler verimsiz olmuştur. Bir türlü kalkınıp ileri milletler safında yer alamadık. Japonya'nın uyanma hareketleri bizimkinden çok sonra başladığı halde, daha 1905 Rus-Japon Harbi'nde Japonlar meşhur Porartür mucizesini yaşadılar. İkinci Dünya Harbi'nden evvel Japonya teknik ve sanayide Amerika ile boy ölçüşmeye başlamıştı. Yaptığı dampinglerle dünya piyasasını şaşırtmıştı. Harp içinde en çok hırpalanan memleketlerden biri olmasına rağmen Japonya harpten sonra çarçabuk yaralarını sarmaya muvaffak oldu. Bugün sağlam parası ve bol ihracatı ile Japonya uzak şark memleketlerine hakimdir. Biz ne yaptık? Birbirimizle çekişip itişmekle vakit öldürdük. İktisadi ve teknik sahalarda yığın yığın iş varken, bir sürü milli ihtiyaçlar ve imar işleri yüzüstü dururken, bizim hükümet adamlarımız halkın dili, dini, maneviyatı ve milli gelenekleriyle uğraşıp durdular. Sanki ilerlemenin milletçe çalışmaktan başka yolu varmış, sanki milli gelenekler iktisadi ve teknik çalışmalara maniymiş gibi müsbet ve verimli işleri bırakıp malayanilerle enerji tükettiler. Halkı hükümetten soğuttular. Devlet otoritesini jandarma dipçiği korkusu haline soktular. Bence baş suçlu marif sistemimizdir. Bizde mektep, memleket realitelerinden uzaklaşan okutma ve yetiştirme tarzıyla evladı, ana babalardan, halkı hükümet ve idareden ayırdı ve memlekette aydın zümre etiketi altında bir sürü metropol senyörleri ve kozmopolit idareciler türetti. Bizim hükümet adamlarımız, memleket insanlarına müstemleki halkı gözüyle bakan bu kozmopolit senyörlerden yetişti. Bugünkü perişan halimizin mesulü işte bunlardır. Bu bakımdan Türk milleti talihsizdir. Okutup yetiştirdiği evlatları kendisine ihanet etmiştir. Bunca felaketten sonra bari bugün derdi anlayıp devasını arasak. Sözümün burasında Sıtkı Ulay Paşa, çok enteresan fikirler fakat asıl konuşmak istediğimiz bir mevzu var, müsaade ederseniz onu konuşalım dedi. Buyurunuz efendim, sizi dinliyorum. Sıtkı Ulay, haber aldık ki siz Cumhurreisliğine adaylığınızı koymuşsunuz. Bu haber doğru mudur? Doğrudur efendim. Yalnız bir noktayı tavsiye etmem lazım. Ben bu makama kendim layık görmüş ve talip olmuş değilim. Esasen vaktiyle muvaffakiyetsizlikle biten bir tecrübeden sonra hayatım boyunca hiçbir makam ve memuriyete kendim talip olup arkasından koşmadım. Bulunduğum memuriyetlere hep çağrıldım ve rica edildim. Bu defa da böyle oldu. Saat 13'ten beri otelde grup grup ziyaretime gelen muhtelif partilerden milletvekilleri, bölgeleri halkının beni bu makamda görmek istediğini söylediler ve adaylığımı koymamı istediler. Bu umumi isteğe müsbet cevap vermeyi bir vazife bilerek adaylığımı koydum. Adaylığınızı geri almanız lazımdır. Gürsel Paşa'nın karşısına başka bir adaylığa asla müsaade edemeyiz. Yanlış yoldasınız paşam. Dürüst bir seçimden sonra tutulacak yol bu değildir. Demokrasi hukuku emreder ki seçimler her safhasında serbest olsun, zorlanan bir seçimden hayır gelmez. Sizde seçim dikta rejimlerinde görülen seçimdir. Sizler demokrasi yolunda yürüyeceğinizi söylediniz. İktidarı seçimde kazananları teslim edeceğinize söz verdiniz, hatta yemin ettiniz. Ben buna inanarak Cenevre'den kalktım geldim. Sizlere yakışan verdiğiniz sözü tutmanızdır. 15 Ekim'de milletvekilleri seçilmiş, milli irade tecelli etmiştir. Müsaade ediniz, milletin vekilleri yarın toplansın, meclis açılsın, herkes elini vicdanına koyarak serbestçe reyini kullansın. Ekseriyeti kim kazanırsa makama o geçsin. Memleket için hayır bundadır. Ben çok ümit ederim ki yine Gürsel Paşa kazanacaktır. Fakat bu şerefli bir kazanç olacak ve efkar tatmin edilecektir. Serbest bir seçimle mevki kazanmanın şerefi büyüktür. Zorlanan seçim, seçim değildir. Tekrar edeyim ki demokrasinin gösterdiği tek yol budur. Padişahlıkla cumhuriyet arasındaki fark da buradadır. Padişahlıkta makamın sahibi önceden bellidir ve bu veliahtı saltanattır. Cumhuriyette ise makamın layığını yalnız halkın veya halk temsilcilerinin serbest reyleri tayin eder. Fahri Özdilek, Biz de demokrasi dedik durduk ve seçimlere öyle girdik. Seçimlerden çıkan netice bu mu olmalıydı? Ben seçimlerin neticesinde anormal bir şey görmüyorum. Bu kabul ettiğimiz nispi temsilin normal neticesidir. Bu usulde muayyen bir partinin ekseriyet usulünde olduğu gibi kahir bir çoğunluk kazanmasını beklemek abestir. Bu sistemde reyler bölünür ve küçük büyük her parti kuvvetine göre mecliste yer kazanır. Nispi temsilin hususiyeti budur ve bunun faydaları olduğu gibi mahsurları da vardır. Faydalarından başlıcası memleket idaresini bir ekseriyetin görüşüne terk etmemek ve azınlıkları da idareye iştirak ettirmektir. Sistemin mahsuru da reylerin bölünmesi ve meclisin bir partiler mozaiği haline gelmesidir. Hükümet teşkilinde zorluklar çıkması ve kuvvetli bir hükümet kurulamaması da sistemin diğer mahsurlarıdır. Sıtkı Paşa devamla, bizi anlamanız lazımdır, müşkül bir durumdayız. Son günlerde bizim hükümet olarak kuvvetimiz yoktur. Orduda yeni bir junta kurulmuştur. Bize bu junta dikte etmekte, talimat vermektedir. Biz bugün devlet radyosuna bile hakim değiliz. Radyo da juntanın emrindedir. Adaylığınızı geri almanız hususunda bize talimat veren de bu juntadır. Biz size juntadan aldığımız talimatı tebliğ ediyoruz. Kabul edip etmemek size aittir. Fakat kabul etmediğiniz takdirde sizin hayatınızı garanti edemeyiz. Bunu açık söyleyelim. Netice yalnız bundan da ibaret kalmayacaktır. Meclis açılmadan dağıtılacak, seçimler iptal edilecek, partiler kapatılacak ve askeri idare devam ettirilecektir. Siz bir hukuk profesörü olarak memleketin böyle bir akıbete düşmesine elbette razı olmazsınız. Paşa bu sözleri soğukkanlılıkla söylüyor ve bende yaptığı tesiri dikkatle müşahedesi altında bulunduruyordu. Tehdit okları hedefine varmış, benim moralim altüst olmuştu. Ben tehdit ve terör altında iş görecek ve muvaffakiyet arayacaklardan değildim. Sulh adamı, hak ve vazife aşığı, medeni bir insandım. Tekme ve tabanca ile iktidara gelmek benim işim değildi. Bu bakımdan paşa karşısında tam adamını bulmuştu. Tehditler korkunçtu. Gerçi ömrümün çok senelerini geride bırakmıştım. Önde kalan 3-5 senenin nazarımda hiç kıymeti yoktur. Fakat meclis dağıtılacak, seçimler iptal edilecek, partiler kapatılacak, askeri idare devam ettirilecek ve bütün bu felaketler benim yüzümden kopacaktı. Yani İnönü Bayar düşmanlığı şeklinde yeniden hortlayacaktı. Allah bunu bana göstermesin. Memleketini seven bir insan sıfatıyla ben elbette buna razı olamazdım.